hepimiz hayatımızda, inancımızda verimli olmak istiyoruz değil mi? Verimli olmak istemeyen var mı acaba? Yok, hepimiz verimli olmak istiyoruz, bereketli olmak istiyoruz. Ama bu nasıl olur? Nasıl olabilir? Kutsal kitaba göre verimli olmanın anıtları nedir? Bu konuya bakmak için bugün bu benzetmeye bakmak istiyorum. Çok bilinen, çok meşhur bir benzetme. Acaba İsa bu benzetmenin aracılığıyla bize neler öğretmek istiyor? İncil'de birçok hikayeler, biliyorsunuz, İsa'nın büyük bir kalabalıkla konuşmasıyla başlıyor, değil mi? Mesela burada şey diyor, İsa göl kıyısında halka yeni öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Düşünün, bir göl var. Belki 1000 kişi, 2000 kişi, bilmiyoruz. Mesela sayı yok burada. O kadar büyüktü ki, yani bir küçük bir tekneye binip biraz açılması gerekiyordu. Ondan sonra oturdu. Bütün Yahudi öğretmenler zaten otururken vaaz veriyorlardı. Ondan sonra onlara hitap etmeye başlıyor. Şey diyor, bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. Başlangıç olarak bunu söylemek istiyorum. Bu ayet bizim için büyük bir teşvik olsun. Tanrı çalışmaya başlayınca bir yerde, yani onun çalışması, onun işleri bir bina içinde kalamaz. Sığınmaz zaten. Ben İngiliz'im, biliyorsunuz. 350 sene önce bizim memleketimizde büyük bir uyanış oldu. Ve Hristiyan bir uyanış oldu. Ve bu uyanışın ortasında bir adam vardı. Onun ismi John Wesley. Herkes tıpkı yani bu hikayede olduğu gibi, herkes onun vaazlığını dinlemek, onun sözünü dinlemek, onun peşinden gidiyordu. Bu bir gün kocaman bir, çok büyük bir kilisede vaaz verecek. Geliyor, çok insanlar geliyor. O kadar çok insanlar geliyor ki, yani yer kalmıyor. O zaman birçok insanlar dışarıda kalmak zorunda kaldı. Ama oradaki papaz, yani bu adamın sözünü, onun öğretişini beğenmediği için onun vaaz vermesine izin vermedi. Kendisi vaaz verdi ve herkes yaptı. Ama yine inat yaptı ve söyledi. Ama John Wesley oturdu ve bekledi. Ve sonra ne yaptı biliyor musunuz? Vaaz bittikten sonra dışarı gidip ve herkes onunla birlikte gitti ve mezarlıkta büyük bir kalabalığa vaaz verdi. Bir türbe vardı, onun üzerine indi. Yani çıktı ve ondan sonra vaaz vermeye başladı. Ben aslında o yere gittim, Carol biliyor. Ve aynı yere çıktım. Tabii ki kimse yoktu. Ama büyük bir kalabalık vardı. Biliyor musunuz? Aynı şekilde bir gün gelecekse Tanrı bu ülkede çalışmak istiyor. Bu sözden teşvik alalım. Tabii bu şekilde. Yani, tabii ki güzel bir grubunuz var bugün. Çok güzel gibi görünüyorsunuz. Ama bir gün büyük kalabalıklara vaaz vereceğiz. Hamdolsun. O zaman mesela konuşmaya başlıyor. Ve diyor, İsa onlara benzetmelerle birçok şey öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Yani İsa bir marangozdu ama galiba biraz çiftçilik hakkında yeni bilgisi vardı. Zaten duyan herkes galiba bunu biliyordu. Herkes tarımda çalışıyordu o zaman, çoğu insanlar. Yani ne söylemek istediğini, bu hikayeli ne söylemek istediğini, ne anlat istediğini biliyorlardı. Ben köyde büyüdüğüm halde çiftçilik hakkında pek bilmiyorum. Ama bunu söylemek istiyorum. 9 yaşındayken havuç ve marul tohum aldım. Ve ondan sonra bizim arka bahçemize küçük bir tarla yaptım. Ve ondan sonra bunları ektim. Yani aferin. Biliyorsun yani bazen çocuklar böyle şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ondan sonra küçük bir şey yaptım. Yani kazdım onu. Ondan sonra diktim, ondan sonra suladım. Ondan sonra dört gözle bekledim. Ve bir iki gün sonra yani tabii meraktan çıkarmaya başladım. minicik bir havuç galiba. Minicik bir havuç ve marul. Pek bilgim yok. Ama İsa'nın duyan, yani sözleri duyan kişiyi biliyorlardı. Aynı zamanda bir iki gün önce Özgür ile onun balkona çıktık, oturduk ve Özgür aynı şey yapıyorsun değil mi? Ne var mesela balkonda? Neyi yetiştiriyorsun? Salatalık dedim o söz, evet. Havuç, evet. Yazlık var, kışlık var değil mi? Havuç, çok güzel. Umarım sizin havuçlarınız biraz daha büyük olsun. Benimki minicik. Ondan sonra İsa bu hikayeyi anlatıyor. Şey düşün. Büyük bir tarla. Etrafında yol. Bir yerde biraz kaylık var. Bu tarafta dikenler var. Ve bir adam, çiftçi. Eski zamanlarda nasıl ekiyorlardı? Şey, yanında bir torba vardı tohum ile birlikte. Ondan sonra gidiyor ve dağıtıyor. Galiba Türkçe olarak bunun için serpiyordu. Evet, güzel. Geliyor, kenara geliyor ve bunu yaparken ne oluyor? İster istemez bazı tohumlar şey yola düşüyor. Ve ne oluyor? Kuşlar geliyor ve alıp götürüyor. Ondan sonra başka bir yere gidiyor, kayalık yerine gidiyor. Bunu yaparken bazı şeyler kaya üzerinde düşüyor. Hemen filizleniyor. Galiba hemen değil. Yani mesela gibi değil. Bir iki gün içinde ondan sonra hemen. Ama kök olmadığı için güneş gelince yakılıyor. Yok ediliyor. Başka bir yere gidiyor ve daha şey söperken şey dikenlerin arasına düşüyor. Ondan sonra o dikenler birlikte büyüyor. Ama şey içinde olduğu için boğuluyor. Ve verimli olmuyor. Ama bazı tohumlar ise iyi bir toprağa düşer. Ve ondan sonra çok ama çok verimli oluyor. 30, 60, 100 kat. Galiba çiftçi için çok güzel bir hasat değil mi? Bir tohumdan 30, 60, 100 kat ürün vermek. Anlatıyor bunu İsa. Anlatıyor. Zaten onların bildiği bir şey anlatıyor. Ve ondan sonra çok ama çok sinir bozucu bir şey yapıyor. Söylüyor. Sonunda şey diyor. Bitiriyor onun hikayesini. Bitiriyor. Ondan sonra şey diyor. İşitecek kulağı olan işitsin. Benden bu kadar. Şimdi eve girebilirsiniz. Galiba bazı kişiler mesela zaten bunu biliyoruz. Neden bunu anlattı? Anlama nedir? Ama öğrencileri eve gitmek istemediler. Bunu söyledikten sonra şöyle diyor 10. ayet. Şey diyor. 12'lerle öbür izleyicileri İsa'yla yalnız kalınca, çünkü tabii ki herkesin önünde sormak istemediler, yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. Soru sormak güzel değil mi? Güzel bir şey. Mesela İsa, yani dünyanın, evrenin en güzel vaiz olduğu halde yine öğrencileri bazen sormak zorunda kaldılar. O zaman soru sormak güzeldir. Evet, evet. O zaman şey mesela sadece vaazla olmuyor. Vaazdan sonra bana gelebilirsin ve Peter, ne anlatmaya çalıştın? Ben anlamadım. Diyebilirsin. Ve ben seve seve anlatacağım. Zaten dün müydü? Dün beraber çalıştık şey bizim evimizde. Ve bazı sorular sordu. Güzel oldu. Sordular, bunun anlamı nedir? Ve İsa cevap verdi. Şöyle dedi, Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Yani İsa'nın sözüne göre bu benzetme Tanrı'nın egemenliğinin sırrını anlatan bir şey benzetme. Yani sır olan İsa'nın Tanrı'nın egemenliğini dünyaya getirmesidir. Çünkü İsa'nın yanında bir şey vardı. Yani Tanrı'nın egemenliği. Ben bugün Google'a baktım kontrol etmek için ve şey keşfettim. Dünyada 196 ya da 195 şey ülke var. Çünkü bazı kişiler mesela Tayvan bir ülke olarak saymıyorlar. 196 düşünün. Yani politik olarak bu kadar çok ülkeler var. Ama Tanrı'nın bakış açısından biliyor musunuz? Bu ulusların arasında iki tane egemenlik var. Şeytanın egemenliği ve Tanrı'nın egemenliği. Karanlık ve ışık. Kötü ve iyi. Ve bunlar savaşıyorlar birbirleriyle. Ama Tanrı'nın sözü ne diyor? Ve aynı zamanda şey bunu zaten doğada görüyoruz. Işık her zaman karanlığı yener. Değil mi? Kutsal kitap şöyle diyor. Yani bütün dünya şeytanın elinde olduğunu söylüyor. Şeytanın elinde. Bu ne zaman oldu? Başlangıçta, ta başlangıçta. Adem ve Hava günah işledikleri zaman. Çünkü Tanrı insanlar için bu dünyayı yarattı. Ama insanlar ne yaptılar? Yani onlara yetki verdi. Onlara dedi ki siz gidin çoğalın. Yani doldurun dünyaya. Ama ne yaptılar? Bu yetkiyi başkasına verdi. Şeytana verdi. Şimdi buradaki herkes kaybolmuş olarak karanlık içinde yaşıyor. Ve İsa neden dünyaya geldi? Tanrı'nın egemenliği getirmek için geldi. Çünkü Tanrı'nın egemenliğinde günah yok. Günah var karanlıkta, değil mi? Hastalık yok. Hastalık var şeytanın egemenliğinde. Depresyon yok, savaş yok, fakirlik yok. Her şey iyi ama şeytanın egemenliği altında kalan herkes yani nasıl yaşıyor biliyorsunuz? Kötü şeyler yaşıyor. Ve İsa şöyle dedi, ben insanları kurtarmak için, şeytanın elinden kurtarmak için geldim. Yani onları karanlıktan kurtarmak için ve bütün şeytanın işlerini yok etmek için geldiğini söyledi. Bu amaçla. Biliyorsunuz Markos'ta baş bir yerde İsa şöyle dedi, zaman doldu, sözü biliyor musunuz? Zaman doldu, Tanrı'nın egemeni yaklaştı. Tövbe edin, bu müjdeye inanın. Ve bu müjdeye inanan herkese ne oluyor? Tanrı o kişiyi alıyor karanlıktan ve onu kendi egemenliği koyuyor. Ve karanlıktan ışığa geçmiş oluyor. Hamdolsun. Bu amaçla geldi İsa zaten. Sadece kişisel bir şey yapmak, tabii ki bizim hayatımızı yapmak, yani çalışmak istiyorsun. Büyük bir iş için. Ve dediğim gibi, demin söylediğim gibi, ışık her zaman karanlığı yener. Amin. O zaman bu benzetme zaten bunu anlatıyor. Ama İsa neden benzetmelerle konuşsun? 12. ayette bunu açıklama veriyor. Diyor, öyle ki bakıp görmesinler, duyup anlamasınlar da, dönüp bağışlanmasınlar. Biraz sert bir söz değil mi? Bakıp görmesinler, duyup anlamasınlar da, dönüp bağışlamasınlar da. Yani ters gibi geliyor değil mi? Aslında İsa'nın neden bunu yapıyor? Çünkü İsa'nın bu şekli konuşması duyan yani sözlerini duyan kişilerin kalplerini denetliyor, kontrol ediyor. Onların kalpleri Rab'bin sözüne açık mı, kapalı mı? Açık mı, kapalı mı? Mesela kapalı kalpli bir kişi mesela Tanrı'nın sözünü duyunca diyor, bu ne? Boş ver. Onun kalbi sertleşiyor. Ama bir yeri Matı'da İsa şöyle dedi, ne mutlu ruhta yoksul olanları. Çünkü biliyor musunuz? Ondan sonra devamını biliyor musunuz? Ne diyor? Çünkü göklerin egemenliği, mesela geçmek istersen karanlıktan ışığa, o zaman kalbin iyi olması gerekiyor, sağlam olması gerekiyor. Yani bir ihtiyaç duyman gerekiyor. Tanrı'nın sözü herkese ilan edilecek ama sadece ihtiyaç duyup buna iman edecekler kişiler anlayacak. İşte o öğrencilerin yaptığı gibi. İsa anlattı ve dedi, biz eve gitmek istemiyoruz, biz anlamak istiyoruz. Çünkü Rab'bin sözünü duyduğu zaman onların kalplerinde bir şey yaratmıştı. Değil mi? Ondan sonra İsa devam ediyor. İsa sonra onlara şöyle diyor, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz? Dedi. Sürekli öğrencilerini eleştiriyor. Yani tabii ben çok nazik bir insanım, o zaman normalde bunu yapmıyorum. Ama İsa biraz farklı eleştiriyordu bazen. Ne anlamıyor musunuz? Dedi. Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ve ondan sonra anlatıyor. Başlangıç olarak şöyle diyor. Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Yani tarla, dünya, çiftçi, biziz, tohum, Tanrı'nın sözüdür. O kadar basit. Diyor. Ondan sonra bunu anlatıyor. Diyor. Tanrı'nın sözüne karşı 4 tane farklı cevap olacağını söylüyor. Bunları anlatacağım tek tek olarak. Diyor, bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Duyuyor musun? Bazı şeyler düşüyor. Bunlar sözü işitir işitmez, şeytan gelir, yüreklerine eklenen sözü alır, götürür. Sanki o söz bir kulaktan giriyor, ondan sonra çıkıyor. Bunu yapalım. Gerçekten böyle oluyor bazen. Bazen mesela insanlar duyuyor. Mesela çok güzel bir vaaz olabilir, süper bir vaaz olabilir ama yine mesela buradan giriyor, çıkıyor. Çünkü şeytan geliyor ve o sözü alıyor. Birinci cevap bu. Ondan sonra kayalık yerleri ekileni İsa ediyor. İsa işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdi. Böyleleri Tanrı'nın sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yani bazı kişiler başlangıçta biliyorsunuz yani mesela çok büyük bir sevinç ile yani Rabbin sözünü alıyorlar, yani iman ediyorlar, çok güzel, sevinç geldi ama tekrar dünya döndüğü zaman sıkıntı ile uğraşmaya başladığı zaman herhangi bir tepki onun ailesinden geldiği zaman of bunu beklemedim. Dört dörtlük. Her şeyin çok güzel olduğunu boş ver. Bırakıyor. Bazı insanlar biliyorsunuz ben çok gördüm. Mesela biz 18 senedir buradayız. Birçok insanlar iman ediyor ama sonra bir sıkıntı olunca üçüncü cevap, yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, kaygılanıyoruz bazen, zenginliğin aldatıcılığı, tabii ki bazılarımız zengin oluyoruz. Aramızda zengin olan var mı? Biliyor musunuz? Hristiyanlıkta paylaşlık var. O zaman bunu paylaşalım. Ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar, ürün vermesini engeller. Şöyle mesela sen elini şöyle yap. Söz geliyor, ondan sonra tütüyor. Bazen hayat ne yapıyor? Bum yapıyor. Pardon. O güzel oldu. Yani bir sonra konuşacak benimle. Bunu olunca ne oluyor? Pop! Düşüyor. Şeytan bazen bunu yapıyor. Ya da başka bir şey oluyor. Yani elinde bir güzel, yani insanın sözü var ama eli biraz açık. Ondan sonra başka daha güzel bir şey görünce bunu bırakıp onu alıyor. Ya da gel git oluyor. Dün bana bazı şey, eski hayat hakkında bazı şeyler anlattı ve şimdi biraz korkmaya başladım. Yani gerçekten böyle oluyor. Mesela birçok insanlar verimli olmuyorlar. Çünkü onlar devam ediyorlar İsa'nın yolunda ama biraz gel git oluyor. Yani o dikenlerin arasında kötü şeyler olabilir hem de iyi şeyler olabilir. Görmüşüz değil mi? Böyle şeyler. Üçüncü cevap bu. Dördüncü cevap bu. Bazı tohumlar yani şey diyor, iyi toprağa ama dördüncü şey bu. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir. İyi toprak var aynı zamanda. Yani bazen oraya düştüğü zaman çok verimli oluyor. Aslında bizim için Tanrı istediği şey bu. Verimli, çok verimli olmamız istiyor. Yani başka bir yerde şey diyor mesela, bununla birlikte şey benim öğrencilerim olduğunu göstereceksiniz. Bu ayeti biliyorsunuz ya, Yuhanna'da. Verimli olmazsınız ha, o zaman şey bir sorun var. Tanrı bizim verimli olmamız istiyor. Hem de şey diyor, 30, 60, 100 kat ürün vereceğiz. Tanrı istediği böyle. Bizim için. Yani olağanüstü bir çoğalma. Bir tohumdan büyük bir çoğalma olabilir. Yani bir kişiden büyük bir çoğalma olabilir. Mesela buradaki herkes, mesela önümüzdeki yılda bir iki kişi imana getirirse ve onlara yani İsa'nın öğrencisi olarak yetiştirirse o bir kişiden üç kişi olacak. Her yıl bunu yaparsa zamanla büyük bir çoğalma olacak. Zaten Tanrı'nın sözü bunu istiyor. Matı 28'de aynı şey söylüyor. Gidin, onları benim öğrencilerime olarak yetiştirin. Bu söz kimin için? Sadece elçiler için, önderler için değil mi? Hepimiz için. Hepimizin çağrısı bu. Hamdolsun. Gerçekten bunu duyun. Çünkü Tanrı bizi verimli kılmak istiyor. Kaç soru sormak istiyorum. Bu ayetler, bu hikaye, bu açıklama müjdeleme hakkında bize neyi öğretiyor? Müjdeleme hakkında bize neyi öğretiyor? Cevap verebilirsiniz. Müjdeleme. Müjdelememiz. Evet. Seçerek değil. Değil mi? Herkese. Çünkü şey ne olacağını bilmiyoruz. Mesela yani bir kişiyle konuşabiliriz ve yani görünüş olarak bu kişi hiç iman edecek gibi olmuyor ama iman edebilir. Yani dediği gibi. Evet. Başka ne anlatıyor bu hikaye paylaşırsınız müjdeleme hakkında. O zaman mesela senin sözün onun sözünü şöyle biraz dengeliyor. Herkese vereceksin bir şey, herkese vermeyeceksin diyorsun. Tamam anladım şimdi. Kafam karıştı ya. Güzel. Aslında güzel bir söz. Güzel bir söz. Boş boşuna. Başka bir şey var mesela. Herkes ilgilenmeyecek. Mesela ne kadar ikna edici konuşsak da beni, bazı kişi mesela ben bana göre çok konuştum, iyi konuştuğum halde sağ ol abi paylaştığın için ben geliyorum. Yani bazı kişiler mesela başlangıçta çok hevesli olacak, ondan sonra bırakacak. Olacak bir şey. Bazı kişiler mesela sıkıntılı yani şey ya da gelgir insanlar olduğu için çok verimli olmayacak. Ama dediğim gibi bazı kişi çok verimli olacak. O zaman yani söylediğimiz söze karşı farklı farklı cevaplar olacak. Bunları beklemeliyiz. Çünkü böyle olacak. İsa bunu söylemek istiyor. Biz hangi şu anda yani biraz düşünün biz hangi toprağa benziyoruz? Oo çok güzel. O zaman alkış. Çok güzel. Süper gübresi bol. Evet. Yani şey hangisine? Yani gerçekten birçok insanla mesela ben de aynı şey yaşadım. Bazen sanki dikenlerin arasında yaşamış gibiyim. Bunu hissediyorum. Çok verimli hissetmiyorum. Çünkü hep sıkıntı ve başka şeyler ile uğraşıyorum. Çok hevesli olmuyorum. Böyle hissediyor musunuz bazen? Evet. Arası da evet. Son şey soru. Nasıl bir toprak olmak istiyoruz? Nasıl bir toprak? Yani biraz basit bir soru. Nasıl bir toprak? Tamam. Test. İyi bir toprak olmak istiyoruz. 100 kat. Ürün. 30, 60, 100. Haberiniz olsun. Tanrı aynı şey istiyor. Bizi verimli kılmak istiyor. Zaten yani tam bir yürekle insanın yolunda yürüyen bir kişi verimli oluyor. Gerçekten. Çünkü yanımızda güç veren çok verimli bir kişi var. İsa'nın kendisidir. O zaman son olarak verimli olmanın anahtarı nedir? Son bir ayet okuyalım. Evet, ondan sonra geleceksin. Seni çağıracağım. Luka 8:15. Aynı benzetme ama farklı bir versiyonu. Verimli olmanın anahtarı. Şöyle diyor. Yine iyi toprak hakkında konuşuyor. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Kişi ne yapıyor? Sadece dinliyor, anlamaya çalışıyor ve sıkı tutuyor o sözü. Onun üzerine düşünüyor. Mesela benim eşim Carol, Tanrı'nın sözünde güzel bir şey bulduğu zaman onu yazıyor ve tekrar ve tekrar o söze dönüyor. Ve Tanrı onunla konuştuğu zaman bunu yazıyor. Ve tekrar o söz üzerine düşünüyor. Kendini teşvik etmek için. Bu çok önemli bir şey. Sıkı tutuyor. Bunlar ne yapıyorlar? Sabırla dayanarak ürün verirler. O zaman biliyorsunuz tohum hemen verimli olamaz. Ekiliyor. Yani içinde saklanıyor. Saklı kalıyor. Sulanıyor. Ondan sonra güneş gelince filizleniyor ve sonra ürün veriyor. Tanrı'nın sözü bizim hayatımız böyle çalışıyor. İlk duyduğumuz zaman belki onun verimliliğini göremeyiz. Ama onu anladığımız zaman Rab'be, yani haklı olarak Rab'be gidebiliriz. Rab bunu istiyorum. Bunu gerçekleştir benim hayatımda. Mesela bu söz, senin sözün diyor ki, sen benim verimli olmamı istiyorsun. Bunu gerçekleştir. Bu bir söz aslında Tanrı'dan. Söz değil mi? Ama dediğim gibi mesela tohum hemen verimli olmuyor. Bunlar sabırla dayanarak dayanmamız gerekiyor bazen. Çünkü, gel. Hazır mısın? Tamam. O zaman sıkı tut. Yani yoldan yürürken, gel. Bazen yandan bir bum geliyor. Bir şeytan geliyor. Aslında çıkarmaya çalışıyor o sözü. Ama sımsıkı tuttuğumuz zaman düşmez değil mi? Devam ediyoruz ve sonunda ne oluyor? Hayatımızda gerçekleşiyor. Aynı zamanda başka bir şeyimiz var. Yumruka. O zaman yüreğimizin sağlam olması gerekiyor. Sağlam olması gerekiyor. İyi toprak olması gerekiyor. Tanrı'nın sözünü sıkı tutmamız gerekiyor. Bırakmayacağız bunu. Ve dayanacağız. Devam edeceğiz. Ne zamana kadar? O sözü gerçekleşinceye kadar. İşte verimli olmamızın anahtarı bu. Gerçekten. O zaman bizim için Tanrı'nın sözü çok önemli. Okumasak eğer Hani tohum olmuyor, değil mi? Bazı şey kardeşler diyor mesela ben verimli olmak istiyorum ama verimli olamıyorum. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözüne bakmıyorlar. Tutmuyorlar. Düşünmüyorlar. Tanrı'nın sözünü okumak çok önemli bunun için. Mesela benim hayatımda sıkıntı olduğu zaman ne yapıyorum? Dua ediyorum ama her zaman yanımda Tanrı'nın sözü var. Çünkü belki benimle konuşacak ya da eski bir söz hatırlatacak. Zaten bunu yapıyor sürekli. O zaman son söz olarak bunu söylemek istiyorum. Şey vaazın sonunda işitecek kulağı olan işitsin. Amin. Güzel. Ayağa kalkalım. Biraz şey Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştum biraz. Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştuğumuz zaman her zaman bir şey beklememiz gerekiyor. Tanrı'nın çalışmasını beklememiz gerekiyor. Tanrı her zaman topluluğunda, kilisede çalışmak istiyor. Şeyler yapmak istiyor. İsa neden geldi dünyaya? Bütün şeytanın kötü işleri yok etmek için. O zaman bizim hayatımızda kötü bir şey varsa eğer, günah olsun, hastalık olsun, hani kötü ruh olsun, depresyon olsun, fakirlik olsun, İsa bunları yok etmek için geldi. Geldiğini söyleyebiliriz. İlan ediyoruz. O zaman şimdi dua edeceğiz. Tanrı'nın egemenliği gelsin.